Ayrım 8.
Bu açıdan 1980'li yılların büyük ölçüde kayıp yıllar olduğunu gözlüyoruz. İşçi sınıfının sırtından gerçekleştirilen çok ağır bir operasyon, benzer ülkelerdeki gelişmelerin aksine sanayileşmenin uzun dönemli dinamizmine katkı yapacak edinimler gerçekleştirememiştir. İş gücü sermaye ilişkilerinin 1980'li yıllarda dramatik bir biçimde emek aleyhine dönüşmüş olmasının arkasında yatan sınıfsal tavırlar ve devlet politikaları 3. ve 4. bölümlerde ayrıca tartışılacak. Burada kısaca 12 Eylül rejiminin bu dönüşümde ana etken olarak ortaya çıktığını, sıkı yönetimin 1982 anayasasının, bunu izleyen yasal ve idari düzenlemelerin, ulusu ve özal hükümetlerinin aynı doğrultudaki kararlı uygulamalarını, iş gücü piyasasına, sendikal örgütlenmeye, toplu sözleşme düzenine, sosyal güvenlik sistemine getirdikleri ekonomi dışı kısıtlamaların belirleyici olduğunu vurgulamakla yetinelim. İş gücü piyasasında gerçekleştirilen bu büyük çaplı operasyonun hedefi, bizce iş gücünün değerinde anlamlı bir düşüşü veya daha tarafsız bir ifadeyle emek arz eğrisini bütünüyle aşağıya kaydırmayı sağlamak idi. Bu hedefin gerçekleşmiş olduğu da açıktır. Bu doğrultuda ve boyutlarda yapısal bir kayma bir kere gerçekleştirildikten sonra aynı nitelikte operasyonları tekrarlamak gereksiz ve yararsız görülebilir. Ve genel fiyat hareketlerine, hatta verimliliğe bağlı ücret sözleşmeleri artık gündeme gelebilir. Bu yönde bir tavır değişikliğini burjuvazi ve siyasi iktidar toplumsal barış elekleri bakımından da yeğleyebilir. Bu çözümlerin reel ücret düzeylerini veya ücret katma değer oranlarını düşük noktalarda dondurmak anlamına geleceği, dolayısıyla sermayenin uzun dönemli çıkarları ile uyumlu olacağı da açıktır. Ancak böyle bir çözümün işçi sınıfı için kabul edilemez olduğu, 1989 yılından itibaren toplu sözleşmelerde sendikaların sadece enflasyona veya emek verimi hareketlerine bağlı ücret artışlarını kesinlikle reddetmeleri, gündeme 1980'li yıllardaki kayıpların adım adım telafisine dönük ücret artışlarına getirmeleri ve bu taleplerini kısmen hayata geçirebilmeleriyle ortaya çıkmıştır. Kısacası bizim tablolarımızda 1988'e kadar getirdiğimiz bölüşüm dinamikleri 1989'dan itibaren işçi sınıfı için geçerliğini yitirmiş görünüyor. İşçi ve sendika hareketinde 1980'li yıllarda gözlenen farklı tavırların ardında yatan toplumsal, ideolojik ve politik etkenleri 4. bölümde ayrıca tartışacağız. 3. Köylülük ile tüccar, tefeci, ticari mali sermaye. Küçük meta üretiminin en yaygın üretim ilişkisi olduğu bir tarımsal yapı için en uygun bölüşüm şeması nedir? Ücretli işçiliğin ve kiracılığın bulunmadığı saf biçimiyle küçük meta üretiminde köylü tarafından üretilen safi hasılanın ticari kar, tefeciye veya bankalara ödenen faiz ve net üretici geliri arasında paylaşılması gerektiği çerçeveyi oluşturur. Böyle bir çerçevenin uygulanmasında hareket noktası olarak tarımsal ürünleri nihai piyasalardaki fiyatları alınır. Her ürün için birim üretim giderlerinin, taşıma, depolama giderlerinin ve işlenen ürünlerde köylü işletmesinin dışında oluşan katma değer ögelerinin nihai fiyattan düşülmesi gerekir. Bu ayıklamalardan sonra saptanan nihai fiyatla çiftçinin eline geçen net fiyat arasındaki marjın, ticari marjın, göreli büyüklüğü üreticinin tüccar tarafından sömürülme derecesini belirler. Çeşitli ürünler için katma değerin net üretici geliri ile ticari kar arasında paylaşımı, dolaysız üretici ile onun yarattığı artı ürüne el koyan tüccar, ticari sermaye arasındaki temel bölüşüm karşıtlığını temsil eder. Safi hasılaya, çiftçinin eline geçen net fiyata düşen faiz yükünün ayrıca hesaplanması gerekir. Bu da küçük meta üretiminin, diğer sömürücü kategorisini oluşturan tefecinin veya finans kapitalin bölüşüm payını ortaya koyar. Dipnot 6. Bu türden bir bölüşüm hesaplamasını tam olarak yapabilmek için gereken veri tabanı köyler ve ürünler üzerindeki monografilerden oluşabilir. Ancak bunları da tutarlı ve kesintisiz zaman serileri oluşturacak biçimde yapmak mümkün değil. Bunun yerine tüccar üretici paylarındaki değişmelere kısmen ifade edebilecek olan ticari marjların zaman içinde seyrini fiyat seyirlerinden tahmin etmek mümkündür. Tablo 5'te belli tarımsal, tarım kökenli malların perakende ihraç fiyatları ile çiftçinin eline geçen fiyatları arasındaki makasın zamanla ne kadar açılıp kapandığını gösteren 4 ve 9. sütunlar bu hesaplamanın sonuçlarını gösteriyor. Bu şemada köylünün girdiler yoluyla karşılaştığı bölüşüm ilişkilerine yer yoktur. Tüm nicel bölüşüm çözümlemeleri katma değer üzerinden yapıldığı için girdi maliyetlerini de içeren fiyat ise gayri safi üretim değerini ifade ettiği için bu yanlış değildir. Ancak bu dışlama girdilerden gelen fiyat değişmelerinin küçük üreticinin bölüşüm ilişkilerini etkilemediği anlamına gelmez. Özellikle tarımın tipik fiyatlama davranışı olan esnek fiyatlama durumunda girdi maliyetlerinin artması çiftçinin eline geçen gayri safi fiyatı etkilemez. Çiftçinin net üretici gelirini ise aşındırır. Farklı bir ifadeyle çiftçinin yarattığı değer, birim ürün için harcanan toplumsal bakımdan gerekli emek zamanı değişmediği halde çiftçinin elinde kalan üretici payı azalmıştır. Bu artı ürünün bir bölümüne tarımsal girdileri pazarlayan ticaret sermayesi veya bunları üreten ulusal veya yabancı sanayi sermayesi tarafından el konulması anlamına gelir. Çiftçi ile ticaret ve veya sanayi sermayesi arasındaki bu bölüşüm karşıtlığını tablo 5'in birinci ve ikinci sütununda hesaplanmış olan tarım ticaret hadleri kısmen ifade ediyor. Bu gösterge milli gelir veya toptan eşya fiyatları serilerinden hesaplanan tarımsal fiyatlarla yine aynı serilerden hesaplanan sanayi fiyatlar arasındaki makasın zaman içinde hangi doğrultuda ve ne kadar hareket ettiğini ortaya koyuyor. Tarımsal fiyatların çiftçinin eline geçen fiyatları, sanayi fiyatları ise çiftçinin üretim girdileri için sektör dışına ödediği fiyatları temsil ettiği varsayılırsa, böylece hesaplanan iç ticaret hadilerindeki hareketleri, küçük üreticinin karşı karşıya bulunduğu bir diğer temel bölüşüm ilişkisindeki değişmeleri yansıttığı kabul edilebilir. S. Mutlu'nun bulgularına dayanan 3. sütun ise aynı ilişkiyi çiftçinin eline geçen fiyatlarla girdi ve sermaye malı fiyatları arasındaki makası hesaplayarak yani doğrudan doğruya ortaya koyuyor. Toparlayacak olursak tablo 5'te hesaplandığı biçimiyle ticari marjlar köylünün yarattığı artığa ileri piyasa ilişkileri içinde el konulması ile ilgilidir ve nihai ürün fiyatları ile çiftçinin eline geçen fiyatlar arasındaki göreli fiyat hareketleri ile ortaya çıkar. İç ticaret hadleri ise köylünün geri piyasa bağlantıları içinde girdi piyasalarında ticari sanayi sermaye tarafından sıkılma derecesindeki değişmeleri yansıtır. Burada da çiftçinin eline geçen fiyatlar ile girdi fiyatlarından oluşan göreli fiyatlardaki değişmeler söz konusudur. Bu göstergelere yukarıda değinildiği gibi faiz yükü ile ilgili nicel tahminler eklenmedikçe küçük meta üretiminin bölüşüm ilişkileri tam olarak kapsanmamış olur. Bir kez daha vurgulayalım ki burada göreli fiyat hareketlerine dayanılarak yapılan yorumlar piyasaya dönük orta ve küçük boyutlu köylülük ile sınırlıdır ve kapitalist ve yeri feodal ilişkileri kapsamaz. Tablo 5. Tarımsal ticaret hadleri ve ticari marjlar 1976-1986. Yıllar 1976 ticaret hadleri gayri safi yurt içi hasıla deflatörü 100. Toptan fiyatlar 100. Girdi fiyatları 100. Ticari marjlar ekmek buğday 100, şeker, şeker pancarı 100, pamuklu basma, pamuk 100, margarin, ayçiçeği 100, tütün, tütün 100, pamuk, pamuk 100. 1985-88 ait tütün ve pamuk fiyatları artık yayınlanmayan çiftçinin eline geçen fiyatlar değil, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından sağlanan borsa fiyatlarıdır. Pamuk fiyatı sütun 6'da kütlü, sütun 9'da saf pamuğa aittir. 1977. Ticaret adleri, gayri safi yurt içi hasıla deflatörü 102.6. Toptan fiyatlar 97.2. Girdi fiyatları 115.8. Ticari marjlar, ekmek, buğday 105.7. Şeker, şeker pancarı 91.7. Pamuklu basma, pamuk 88.3. Margarin, ayçiçeği 87.6. Tütün 79.2. Pamuk 120.1. 1978. Ticaret adleri, gayri safi yurt içi hasıla deflatörü 85.1. Toptan fiyatlar 85.0. Girdi fiyatları 124.6. Ticari marjlar, ekmek, buğday 110.7, şeker, şeker pancarı 93.8, pamuklu basma, pamuk 81.6, margarin, ayçiçeği 99.5, tütün 100.2, pamuk 134.2. 1979. Ticaret adilleri, gayri safi yurt içi hasıla deflatörü 69.3, toptan fiyatlar 67.5, girdi fiyatları 127.1. Ticari marjlar, ekmek, buğday 118.2, şeker, şeker pancarı 99.2, pamuklu basma, pamuk 68.0, margarin, ayçiçeği 92.6, tütün 84.7, pamuk 155.2. 1980. Ticaret adilleri, gayri safi yurt içi hasıla deflatörü 59.8, toptan fiyatlar 62.7, girdi fiyatları 72.1, ticari marjlar, ekmek, buğday 122.1, şeker, şeker pancarı 190.1, pamuklu basma, pamuk 67.8, margarin, ayçiçeği 118.2, tütün 182.4, pamuk 107.6. 1981. Ticaret adilleri, gayri safi yurt içi hasıla deflatörü 59.8, toptan fiyatlar 67.7, girdi fiyatları 66.3. Ticari marjlar, ekmek, buğday 106.8, şeker, şeker pancarı 135.1, pamuklu basma, pamuk 186.0, margarin, ayçiçeği 133.5, tütün 183.6, pamuk 164.4. 1982. Ticaret adilleri, gayri safi yurt içi hasıla deflatörü 53.7, toptan fiyatlar 63.0, girdi fiyatları 60.8, ticari marjlar, ekmek, buğday 118.6, şeker, şeker pancarı 121.9, pamuklu basma, pamuk 72.5, margarin, ayçiçeği 126.7, tütün 199.1, pamuk 183.5. 1983. Ticaret adilleri, gayri safi yurt içi hasıla deflatörü 51.9, toptan fiyatlar 58.8, girdi fiyatları 62.7, ticari marjlar, ekmek, buğday 130.0, şeker, şeker pancarı 118.7, pamuklu basma, pamuk 95.9, margarin, ayçiçeği 113.4, tütün 243.6, pamuk 203.3.
Ayrım sonu.